Ayrım 12, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 134, 24. kısım. Hastanenin lobisine girer girmez meslektaşı Mac Underwood'u bagelini yerken ve kahve makinesinden aldığı kahveyi yudumlarken gördüm. Beni Şerif'le birlikte görür görmez bagelini bana doğru salladı. Mac'le birkaç davada birlikte çalışmıştım. Deniz kuvvetlerindendi ve tam bir gemici gibi küfrederdi. Bir keresinde bütün bir gün ağzından tek kelime küfür çıkarmadan edemezsin sen diyerek onunla iddiaya girmiştim. Ve Mac 5 dakika sonra iddiayı kaybetmişti. Ben onun 5 dakika bile dayanabilmesine şaşırmıştım. Beni göz kırparak selamladı. Vay be, en sevdiğim hatunla iş yapacağım demek. Naber lan, meço? Madenden biraz önce geldiğimi düşünürsek pek de iyi olduğumu söyleyemem. Neler oluyor burada Mac? Billy Adams'ı göreceğim diye 2 saatten beri burada oturup beklemekten kıçıma ağrılar girdi. Bunun dışında da bir şey olmadı. Mac kağıt peçeteyle ağzını sildi, yarısını yedi, bagelini elinden bıraktı ve ben Şerif Moby'yi onunla tanıştırırken parmaklarını yaladı. Şerif, durum nedir, gidip bir bakayım dedi. Bak buna sevinirim dedi Mac. Moby acil servisin otomatik açılan kapılarının ardında gözden kaybolurken Mac elindeki kağıt peçeteyi çöp kutusuna attı. Yeni adam nerede diye sordum Mac'e. Cooper mı? Mac plastik kahve bardağını tuttuğu eliyle koridorun sonundaki kahve makinesine para atmakta olan orta boylu kısa siyah saçlı adamı gösterdi. O orada işte, kendine kahve almaya gitti. Cooper 30-35 yaşlarında görünüyordu. Geniş omuzları vardı. Mavi bir spor gömlek giymiş, ipek kravat takmıştı. Bir de üzerinde gayet şık siyah bir pardösü vardı. Ayakkabıları ise porselen gibi parlatılmıştı. ''Sence nasıl biri?'' diye sordum. Mac bana pis pis sırıttı. ''Bir şey söylemek zor.'' dedi. ''Fena birine benzemiyor. Ama bir New Yorklu olarak o kadar da uyanık biri değil gibi. Ama tabii onu henüz tanımıyoruz.'' Bana sorarsan ne yaptığını bilen biri. Tabii bu arada iyi de giyiniyor. Pek öyle herkesi beğenmeyen, genelde her önüne gelenle alay eden biri olarak Mac'in onu böyle met etmesi şaşırtıcı bir şeydi. Bana kalırsa sen bu adamı seveceksin Mac. Tabii zaten salı günü gidip bir yerde içmeyi kararlaştırdık. Bu arada duyduğuma göre New York ofisindeyken bir ara Stone'la birlikte çalışmışlar. Hadi sana söyleyeyim dedim. Bak işte bu benim için önemli bir haber. Peki Lou bana neden bundan bahsetmemişti? Stone gibi biriyle çalışmak zaten yeterince zor bir işti. Şimdi üstelik bir de onun eski mesai arkadaşlarından biriyle çalışacaktım. Yeni eleman elinde kahve bardağıyla bize doğru gelirken ben de ona doğru döndüm. Şimdi biraz daha yakındaydı. Benden 1-2 yaş büyük olduğunu tahmin ettim. Ama yüzündeki çizgiler yaşını gösteren birine aitti. Kendine iyi bakmıştı. Açık mavi gözlerinde çoğu kadının çekici bulabileceği bir pırıltı olduğunu gördüm. Kendinden emindi, kendine güveniyordu. Ayrıca Lou'nun karısı haklıydı, Cooper seksi bir adamdı. Ama bana çok fazla kendinden emin gibi gelmişti. Mac bizi tanıştırdı. Kate, seni Josh Cooper'la tanıştırayım, mahallemize yeni taşınan çocuk. Vakayla ilgili yeterince bilgilendirildi. Coop, bu da Kate Moran. El sıkışırken Cooper bana oldukça güven verdi. Ajan Moran, sizinle tanıştığıma sevindim. Lou Raines bana sizden çok bahsetti. Elimi güçlü bir şekilde sıktığını ama ellerinin yumuşak olduğunu fark ettim. Bir de sanki epey uykusuz kalmış gibi gözlerinin altında siyah halkalar olduğunu gördüm. Lou bana onun boşanmış olduğunu söylemişti. Gece hayatı olduğunu düşündüm bir an. Öyle mi? İyi şeyler mi anlattı yoksa kötü şeyler mi? Onun beni uzun uzun incelemesinden birazcık rahatsızlık duymaya başlamıştım. Genelde iyi şeyler anlattı diyebilirim. Mac alaylı bir ses tonuyla, ''Seni yanlış yönlendirmişler arkadaşım. Kate çetin cevizdir, ondan çok şey öğrenirsin. Ama kalkıp da sana benim terfi alamadığım için yakınıp durduğumu söylerse pek inanma. Çünkü her şeyden yakınıp durmak benim doğamda olan bir şey.'' Cooper, zannederim siz ikiniz epey uzun zamandan beri birlikte çalışıyorsunuz. Mac kahvesini bitirirken sırıttı. 5 yıl bence epey uzun bir zaman sayılır. Cooper'ın gözlerinde değerlendirme yapan bir bakış yakaladım. Demek bu sizin buradaki ilk haftanız. Nasıl buldunuz? Baş parmağıyla ve işaret parmağıyla gözlerini ovuşturdu. Şimdilik iyi gidiyor sayılır. Kusura bakmayın. Ama dün gece geç uyuyabildim. Sabahtan beri ayakta durabilmeye çalışıyorum. Bence bir kadın meselesi de demek. Korkunç bir gerçek var, bilmem biliyor musun? Seks aslında sadece 45 yaşın altındakiler içindir. O yüzden şu son günlerinin keyfini çıkar derim ben sana. Sence de öyle mi diye yanıtladı Cooper gülümseyerek. Gayet ciddi iş yeri sesiyle, bu ekipte gece geç yatıp sabah erken kalkmalar pek mümkün olamıyor maalesef dedim. Mac göz kırptı. Yani Kate, sana şunu demek istiyor, eğer bizim orkestrada çalacaksan uyanık olacaksın. Cooper bana dürüst bir ifadeyle, bu tavsiyenizi aklımda tutmaya çalışacağım Ajan Moran dedi. Merak etmeyin, özel yaşantımın işime engel olmasına izin vermemeye çalışacağım. Bu arada ses tonunuzdan çıkarabildiğim kadarıyla bu vakayı siz üstlenmişsiniz gibi geldi bana. Ben soruşturmayı Lou yürütecek sanmıştım, öyle mi? Son yarım saatten beri bu görev bana verilmiş durumda. Neden soruyorsunuz? Sizce benim üstlenmem uygun değil mi? Şu an için bir şey diyemeyeceğim yanıtını verdi Cooper gözlerini benden ayırmadan. Ama bir şüphem olduğunda bunu doğrudan size söyleyeceğime emin olun. Cooper'ın gayet uyanık bir taktikle beni denediği şüphesine düştüm ama önüme attığı yemi yemedim. Bu kopyacı katil meselesinin sinirlerimi bozmaya başladığını düşünüyordum. Cooper'a karşı pek samimi davranamamamın bir nedeni de muhtemelen bu sinir bozukluğuydu. Diğer bir nedeni de onun Stone'un eski iş arkadaşı olmasıydı. Mac elinde tuttuğu boş kahve bardağını çöp kutusuna atıp suratında pis bir sırıtışla ''Arkadaşları böyle tatlı tatlı hizaya sokman hoşuma gitti.'' dedi. Cooper'ın omzunun üstünden Şerif Mobil'in otomatik kapıdan geçerek yanımıza yaklaştığını gördüm. ''Billy yeterince sakinleşmiş, şimdi yanına gidip onunla konuşabiliriz.'' dedi. Mac tam kapıya yönelirken Şerif onu kolundan yakaladı. ''Durun bir dakika, burada hepinizin öğrenmesi gereken bir konu var.'' ''Ne konusu Şerif?'' dedim. Billy Dr. Farley'e bir şeyler anlatmış, yani onu tedavi eden doktora.
Dinliyorum dedim.
Doktor Billy'nin kısa bir süre önce madende birini gördüğünü söylüyor. Yani katili görmüş olabileceğini söylüyor. 25. Kısım. Bir polisi dışarıya güvenlik için koyan Şerif bizi tek kişilik odalardan birine götürdü. İçeriye girdiğimizde bir hemşirenin Billy Adams'ın tansiyonunu ölçtüğünü gördük. Bakımsız beyaz saçları ve tıraşsız yüzüyle yaşlı bir berduştu. Kollarında soluklaşmış dövmeler vardı ve biz odaya girdiğimizde nemli gözlerini bize çevirdi. Hemşire işini bitirdi, Billy'nin yastıklarını kabarttı ve bize başıyla selam vererek kapıya yürüdü. ''İhtiyacınız olduğunda beni çağırın Şerif, bir de işiniz bittiğinde bana haber verin.''
''Tabii Telma.''
Şerif yatağın ayak ucuna geçti. Billy Adams bize sessiz sessiz baş salladı. İçimden bir ses bu adamın hala sakinleştiricilerin etkisi altında olduğunu söylüyordu. Şerif şapkasını çıkardı. ''Seninle konuşmam gerekiyor Billy. Bu arada bu arkadaşlar da FBI'dan geliyorlar. Fazla uzatmamaya çalışacağız.'' Billy'nin yüzünde bezgin bir ifade vardı. ''Beni rahat bırakamaz mısınız?'' der gibi bakıyordu.
''Çok kötüyüm Şerif, canım pek konuşmak istemiyor.''
Billy bana sanki onunla yapılacak bir görüşmeye hazır olmadığı izlenimini verdi. Uykulu bir hali vardı ama elimizdeki tek kaynak da oydu. Bu yüzden de serçe Bay Adams dedim. ''Eğer önemsiz bir şey olsaydı buraya gelmezdik. Geçen her dakika bizim için çok önemli.'' Çünkü madende öldürülen insanların katili her kimse onu bir an önce yakalamamız gerekiyor. Adams'ın gözleri yaşlarla doldu ve yüzünü çevirdi.
Bu konuya bir süre için girmek istemiyorum.
Anlıyorum. İyileşebilmen için bir süre yalnız kalman gerekiyor. Billy yanıtını verdim. Ama bazı şeyler kafanda henüz canlılığını kaybetmeden oturup konuşmanın iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu katil elini kolunu sallayarak dolaştığı sürece cinayet işleyebilir. Senin sayende buna engel olabiliriz Billy. İnsanları kurtarabilmemiz için bize yardım et. Şunu bil ki bize söyleyeceklerin başkalarının hayatlarını kurtaracak önemli bilgiler olabilir. Sözlerim bir işe yaramış mıydı yoksa yaramamış mıydı bilmiyordum. Çünkü Billy yine suskundu. Travma geçiren tanıklara baskı yapmamak ve bildiklerini kendiliklerinden anlatacakları bir yol bulabilmeleri için beklemek bazen yapılabilecek en iyi şeydi. Hatta bu bekleme biraz zaman alsa bile. Hem yanıtları bulabilmek için sabırsızlanıyordum hem de başka bir taktik bulmaya çalışıyordum. Bu adamı konuşturabilecek herhangi bir şey olabilirdi. Derken işte o sırada Cooper, Billy'nin sol kolundaki Red Sox takımının renkleri solmuş dövmesini işaret etti.
''Sen Red Sox taraftarı mısın Billy?''
''Çok eskiden Sox'ları tutardım.'' En azından onu yeniden konuşturabilmiştik ama Cooper saçını başını yolacakmış gibi bana bakıyordu.
''Artık tutmuyor musun?'' diye sordu.
''Seyretmekten bıktım.''
''Peki o zaman şimdi hangi hobilerim var?'' diye sordu Cooper.
''Param olursa içerim, olmazsa kuru kuru otururum.''
''Peki ya dün gece, içtin mi?''
Billy omzunu silkti. ''İçtim, birkaç tane bira yuvarladım.''
''Kaç tane yani?'' diye sordu Cooper. ''Bir mi, iki mi, bardak mı?''
''Sürahiyle, belki birkaç şişe de sürahi bitince içmişimdir.''
''Nerede içtin?''
Bu soru üzerine Billy bize tuhaf tuhaf baktı. ''Silver Lagoon barında barmene sorabilirsin. Yaklaşık gece saat 12'ye kadar oradaydım.''
Sanki biz onu şüpheli olarak görüyormuşuz gibi Billy kendisini savunma ihtiyacı hissetmişti. ''Ondan sonra ne oldu peki?'' diyerek ben girdim lafa.
''Harley'ime binip madene döndüm. Eski ofisin önüne park ettim her zaman yaptığım gibi.''
Billy yine susmuştu. Bu sefer peki madene döndüğünde ne oldu diye sordum.
Uyumaya çalıştım ama içki bittikten sonra prostatım azıyor. Tuvalete kalkma ihtiyacı hissetmeden birkaç saatten fazla uyuyamam. Kapının hemen dışında eski bir kova var, işimi ona hallederim. İşte geceliğin 3 ya da 4 kez yataktan kalkıp oraya gidip geldim. Son kez kalktığımda saat yaklaşık 5:30'du, işte o zaman oldu.
Yine sessizlik. Peki ne oldu?
Benzin kokusu duydum. Bu da bana çok tuhaf geldi. Çünkü daha önce madenden koku geldiğini hiç duymamıştım. Bunun üzerine el fenerimi alıp madene girdim.
Devam et dedim hemen.
İşte cesetleri de o zaman buldum. Ben oraya gittiğimde cesetler hala yanıyorlardı. Üstlerinden duman tütüyordu.
Birinin gözleri yaşarmaya başlamıştı. Sorularımıza cevap verebilmek için yorulmuştu. Omzuna elimi koydum. ''Sağ ol Billy, gayet iyi gidiyorsun.'' Birazdan kendisini tutamayacağını görebiliyordum. Gözleri iyice dolmuştu. Ama ben bu süreci sekteye uğratmak istemiyordum. ''Madene girdiğinde gözüne olağan dışı herhangi bir şey çarptı mı? Mesela karanlıkta hareket eden herhangi bir şey gördün mü? Dikkatini çeken bir şey oldu mu?''
''Hanımefendi, ne bir şey gördüm ne de işittim.''
Kafam karışmıştı. Dönüp Şerif'e baktım. Şerif de bana bakıp omzunu silkti. Tekrar Billy'ye döndüm. ''Duyduğum kadarıyla doktora madende birini gördüğünü söylemişsin.''
''Evet ama onu bu sabah görmedim. 3 gece önce görmüştüm.''
''Demek ben yanlış anlamışım. O zaman bana kimi gördüğünü ve nasıl gördüğünü anlat Billy.''
''Akşam 5 sularıydı yani hava kararmak üzereydi. Ben de o sırada madenin girişinden çıkan siyahlar giymiş bir adam gördüm. Bazen buraya çevrede oturanlar fare, opusun falan vurmaya gelirler. Ama bu adamın gördüğüm kadarıyla elinde silah falan yoktu. Ayrıca onu daha önce hiç görmemiştim.''
''Peki ne yapıyordu?''
''Söylediğim gibi sadece madenden dışarıya çıkarken gördüm. İçeride ne yaptığını artık bilemem. Tam o sırada hava kararıyordu. Ben de pek iyi göremiyordum. Ama sanki bir anda gözden kaybolup gitti. Ertesi sabah madene girip baktım ama olağan dışı bir şey görmedim.''
''Yok olup gitti mi?''
''Evet, aynı hayalet gibi. Yani bana öyle geldi ama maden hurdalıktır. Belki adam hurdalardan birinin arkasına falan geçmiştir. Ben de o yüzden onu görememişimdir.''
''Madende ne kadar sıklıkla başkalarını görürsün?''
''Öyle çok sık değil, yılda birkaç kere.''
''Bu adam nasıl birine benziyordu?''
''Söylemek çok zor, dedim ya, öyle çok net görmedim ama orta boyluydu diyebilirim, siyah saçlıydı. Hani şöyle yuvarlak çizgileri vardı.''
''Tek hatırladığın bu mu?''
''Evet hanımefendi, hepsi bu.''
''Peki o seni gördü mü?''
''Beni gördüğünü hiç zannetmiyorum, kulübeye bakmadı.'' Peki bir ressam getirsek bu adamın resmini ressama çizdirebilir misin?
Herhalde çizdirtebilirim.
Bill'in sesi gergindi. Kendinden pek emin olmayan bir tonda çıkmıştı.
Hanımefendi, artık başka bir şey konuşmak istemiyorum. Yani şimdilik.
Bill elinin tersiyle gözlerini sildi. Çok yoruldu, her halinden belliydi. Şerif'le göz göze geldik. Şerif Bill'e döndü ve pekala dedi.
Şerif, sonra yine konuşuruz Bill. Sen biraz dinlen şimdi, duydun mu dedi. Dinlenmeye çalışırım.
Ben gitmek üzere kalktım. Yardımların için sağ ol Bill. Biliyorum çok zor bir gün geçirdin. Ama bugün ressamımız buraya gelse sen dinlendikten sonra olur mu?
Olur hanımefendi.
Bunun üzerine Şerif odadan çıkıp hemşireyi çağırdı. Ardından biz de oradan ayrıldık. 26. Kısım. Peki o zaman Washington'a neden tayin oldun? Terfi mi ettin yoksa? Kiralık yeşil Ford Taurus'la beni Washington'a götürürken Cooper'a pat diye soru verdim. Mac Underwood hastanede kalmıştı ve Billy Adams'tan robot çizim alındığında bizimle temasa geçecekti. Interstate 95 karayolundaydık. Washington'a yarım saatlik bir yolumuz kalmıştı. Bu arada son 30 dakika boyunca mağara cinayetleri dışında hiçbir şey konuşmamıştık. Bu yüzden de artık konuyu değiştirmenin gerektiğini düşünmüştüm.
Aslına bakarsan Washington'a gelmek isteyen ben değildim ama o da başka bir hikaye yanıtını verdi.
Tam Cooper'a cevap vermek üzereyken cep telefonumdan bip sesi geldi. Ekrana mesaj sembolü çıkmış, şuna bir bakayım dedim.
Önemli değil, işine bak.
Mesaj servisinin çağrı düğmesine bastım ve telefonu kulağıma götürdüm.
Bayan Moran, ben Lucius Clay. Eğer beni hemen arayabilirseniz çok memnun olacağım.
Bu mesaj beni şaşırtmıştı. Greensville'deki cezaevi müdürünün neden benimle görüşmek istediğini merak etmiştim.
Bir sorun mu var diye sordu Cooper. Başımı salladım. Sonra birini aramam gerekecek. Bu arada özel hayatına burnumu sokmak istediğimi falan düşünme sakın.
Cooper gülümseyerek yanıt verdi. Ben böyle bir şey düşünmemiştim zaten. Ekibe yeni gelen birini herkes tanımak ister. Bu da çok doğal bir şey. Gülümsediğinde onu çok çekici bulduğumu kendime itiraf etmek zorunda kalmıştım. Parmak boğumlarının boksörlere özgü bir biçimde yaralı olduğunu, bir de kendini çok iyi kontrol ettiğini fark ettim. Şimdi yüzüne biraz yakından bakınca burnunun bir zamanlar kırılmış olduğunu gördüm. Kırık kemiğin tam olarak kaynayamadığı çizgi üzerinde çok küçük bir iz vardı. Ama bu da ona biraz çekici bir hava veriyordu.
Lou bana babanın eski arkadaşı olduğunu söyledi.
Cooper başını salladı. Birlikte büyümüşler. Dostlukları da ömür boyu sürmüş. Lou evimize o kadar çok gelirdi ki ona bazen ikinci babam gözüyle baktığım bile olurdu.
O kadar yakın mısınız birbirinize?
Cooper öyle denebilir dedi. Hani dost olduğumuzu söyleyebilirim. Lou benim amcam gibidir. O çam yarması gibi cüssesinin altında altın gibi bir kalbi vardır onun.
Ne demek istediğini çok iyi biliyorum.
Washington'a tayin olman için sana torpil yaptı mı?
Cooper biraz gücenmiş gibiydi. Böyle şeylerden pek hoşlanmam. Ayrıca Lou'nun da tarzı değildir. Bence herkes hak ettiğini elde etmeli.
Peki ama Washington'a neden tayin oldun ki? Yükselmene yardımcı olur diye mi?
Hayır, mesele o değildi dedi Cooper. Ama herhangi bir açıklama da yapmadı. Bunun yerine kafasını camdan dışarıya çevirdi. Ben de hiç konuşmadım.
Böyle sessiz sessiz aramızdaki gerginliği hissede hissede karayolunda ilerledik.
İçimden herhalde söylemek istemediği bir şey var diye geçirdim. Her nedense onun buraya kariyer yapmak için geldiğine inanmamıştım.
5-10 dakika sonra Washington'a girdik. Düğün pastası şeklindeki kongre binası artık karşımızdaydı. Derken Cooper, Lou bana senin Gamal vakasında çalıştığını söyledi. Yüzünü o zaman basında çıkan haberlerden hatırlıyorum dedi.
Demek çok meşhur olmuşum ama galiba o sıralarda kamuoyunun çok gündeminde olan bir konuydu bu.
Uzun bir süre boyunca bir vaka olarak kaldı. Lou bana senin David Bryce'la nişanlı olduğunu söyledi.
Megan'la birlikte bir hafta önce öldürülmemiş olsaydı evlenmiş olacaktık yanıtını verdim.
Lou sana sadece bu kadarını mı anlattı?
Birazcık daha fazlasını anlatmıştı galiba.
Yüzüne şöyle bir baktım. Önemli değil Cooper. Bana söyleyebilirsin dedim.
Cooper isteksiz isteksiz konuştu. Lou Gamal'ın olayları kişiselleştirdiğini ve David ile kızını çevresindeki çemberi daralttığın için öldürdüğünü söyledi. Gamal seninle hem alay etmek hem de onu yakalamaya çalışmanı sana ödetmek istemiş. Çok üzgünüm ama eminim David ile kızının öldürülmeleri seni çok sarsmıştır. Hem de nasıl demek geçti içimden. Gamal'ın David ile Megan cinayetini işlemediği iddiasını Lou acaba Cooper'a söylemiş miydi merak etmiştim. Görünüşe bakılırsa Lou sana çok şey anlatmış. Adalet meydanına girdik. Cooper frene bastı. Ford tekerleklerini gıcırdatarak baş aşağı yeraltı otoparkına girdi. Cooper Lou'nun bana bunları iyi niyetle anlattığından adım gibi eminim dedi. Lou'nun Cooper'a hakkında bu kadar çok şey anlatmasına kızmam gerekir miydi bilmiyordum ama çok da hoşuma gittiğini söyleyemezdim. Senin bilenin sorgulamasına karışman gibi yani. Ne demek istiyorsun diye sordu Cooper. Ciddi bir sesle Billy'yi konuşturmakta gayet başarılıydın. Ama gelecekteki sorgulamalarda ya da görüşmelerde kafamla sana işaret vermemi beklemeden böyle bir şeye başlamamanı rica edeceğim. Cooper hiçbir şey demedi. Sanki onunla alay ediyormuşum gibi bir hisse kapılmıştı. Otoparka girmiş, arabayı park edecek bir yer ararken ileriye doğru bakıp kafasını "Peki olur" der gibi salladı. "Arabayı park edecek yer ararken de senden izin almam gerekiyor mu Ajan Moran? Yoksa kendim bulsam olur mu?" "Alınganlığın sırası değil Cooper." "Yani ben şimdi inisiyatifimi kullandığımda beni alınganlıkla mı suçlayacaksın?" Cooper tam arabayı boş bulduğu bir yere yanaştırırken cep telefonum çalınca buna cevap veremedim. Bu sefer telefondaki Armando Diaz'dı. "Kate, benim en favori FBI hatunum, nasılmış bakalım? Ben de seni arayıp duruyordum bebek." FBI'ın kadın çalışanları Latin Amerikalı Armando'nun en favori hatunu olmaktan asla kurtulamazdı. "Alt kattaki park yerine park etmek üzereyiz. Hayrola Armando?" "Zannederim maktullerden birinin üzerinde kimliğini belirleyebileceğimiz bir şey buldum."
"Bakıyorum çok hızlısın."
"Eğer insan dahi ise hemen çözüyor böyle şeyleri bebek."
"Ne buldun peki?"
5 dakika içinde laboratuvarda buluşalım. Galiba bu sefer şansımız yaver gidiyor."
12. ayrımın sonu. Sayfa 146.